Ayrım 13, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 127. Pet sesler duyuyordu, kafasının içi onlarla doluydu. Bazen hep bir ağızdan koro halinde konuşuyorlardı, bazen de karman çorman. Fakat öldürme dürtüsü kafasının içinden gelen bir sesten ibaret değildi. Aziz'in varlığı muhakkak bunun bir parçasıydı. Hayır, içinde bir yerlerde, yüreğinde, tüm benliğinde hissettiği bir şeydi bu. O şey kanındaydı ve kemiklerine işliyordu. Ruhu her anlamda ele geçirilmişti. Bu duyguları neyin tetiklediğini tam olarak bilemiyordu ama onu ele geçirdiği zaman bunu anlıyordu. Neden bu kadar çabuk geri döndü bu sesler diye sordu kendi kendine. Pet Tanrı'ya hizmet etme görevini üstlendiğinde Azrail'in tırpanını sallamaya hazırlanarak aylarını hatta yıllarını geçirirdi. Uygun anı beklemenin, sabırlı olmanın da öldürme becerisi kadar önemli olduğunu öğrenmişti. Ne var ki Delft'teki hükümlüyü boğmasından bu yana sadece birkaç gün geçmişti. Godings de bundan yalnızca bir hafta evvel son nefesini vermişti. Ne kadar öldürürse her ölümden o kadar az tatmin oluyormuş gibi olaylar arasındaki zaman kısalmaya başlamıştı. Şimdi bunu tekrar yapmaya zorlanıyordu. Bir seferde iki kişi öldürebilirse bunun onu daha fazla tatmin edeceğini, bu sayede bir sonrakine dek süreyi uzatabileceğini düşündü. Pet'in ufak misafir kamerasından sadece birkaç adım ötede kaptan kamerasında yan yana yatan iki potansiyel kurban vardı. Hem Courtney hem de Nazet'i aynı anda öldürmek elbette son derece riskli bir girişimdi. Öncelikle her ikisi de kendisini rahatlıkla müdafaa edebilecek iyi savaşçılardı. Ve muhtemelen kılıç kullanma becerileri Pet'inkinin çok üstündeydi. Bir de arkasında iz bırakmama meselesi vardı. Yangın ona yardımcı olmasa Godings'i öldürdüğü bıçağı saklaması epey zor olurdu. Ne var ki Kaptan Courtney ve sevgilisi belli ki mürettebat tarafından çok seviliyordu. O nedenle cinayet silahını saklamak bu kez bir seçenek olamazdı. Pet'in hiçbir şey umurunda değildi. Bunu yapmak zorundaydı. Aziz'in sesi kafasında yankılanıp duran seslerin arasına henüz katılmamıştı. Ama Pet bunun an meselesi olduğunu hissedebiliyordu. Derin fiziksel arzusunu reddedemezdi ve bu işi yapmak mümkün görünüyordu. İşini hızlıca ve sessizce bitirebilirdi. O zamana dek aklına başka bir fikir gelmezse kaptanın yatağıyla yaptığı numarayı, üstelik bu seferki çok daha rahat bir tekne olurdu, tekrarlayabilir ve anakaraya doğru yol alabilirdi. Son birkaç gün içinde batıdaki ufukta Afrika kıyılarını görmüştü. Kolayca oraya ulaşabilirdi. Henüz kimse Kaptan Courtney'nin öldüğünü fark etmeden kıyıya varabilirdi. Daha önce böyle bir şey yapmadığı için bir kadını öldürme konusunda biraz tereddütlüydü. Pet Tanrı'nın emrini yerine getiren medeni bir adam olmakla övünürdü. Ona göre kadınların özünde masumiyet ve kırılganlık vardı. Bu da onları uygunsuz bir hedef haline getiriyordu. Öte yandan bir başka ses buna karşı çıkıyordu. Bu kadın masum ya da kırılgan değildi, kendi iradesiyle savaşa katılmıştı. Onlardan biri gibi erkeklerin yanında ve onlara karşı savaşmayı seçmişti. Bu da onu meşru bir hedef kılıyordu. Kadına sorsa ülkesini ve kutsal tapınak Mişkan'ı kurtarmak için Tanrı'nın çağrısına kulak verdiğini söylerdi. Ama bu da Tanrı'nın çağrısıydı ve bir o kadar da kutsaldı. Öldüren başkaları da vardı, bunu biliyordu. Fakat hiçbiri onun kadar iyi değildi ve Pet bununla gurur duyuyordu. Başka çocuklar çelik çomak ya da saklambaç oynarken o hançer, kılıç ve çelik telli sapanın nasıl kullanıldığını öğrenmiş, farklı zehirler üzerinde çalışmıştı. Bir insanı yakın markajla ve kusursuz tekniklerle nasıl öldüreceğine dair yöntemler öğrenmişti. Courtney ve Nazet onun için bir başka sınav olacaktı. Ve henüz Pet'in geçemediği bir sınav olmamıştı. Silah olarak 30 santim uzunluğunda dev bir dikiş iğnesini andıran, denizcilerin gemi halatını idare ettikleri çelik kavelayı seçti. Onu Golden Buha gelişinden hemen sonra aşırmıştı. O zamandan beri kalabalık gemide tek başına kalabildiği zamanlarda ucunu biliyor, insan etine ve adalelerine girip altındaki hassas organlara kadar ulaşabilecek şekilde onu sivriltiyordu. Pet sivri uçlu demiri gömleğini sağ kol manşetine yerleştirdi. Demirin soğukluğunu teninde hissederken ucunu kıvırdığı parmaklarının arasına yerleşecek şekilde tutarak kamerasından çıktı. Dişlerinin arasında bir de çivi tutuyordu. Doğrudan kaptanın kamerasına gitmedi. Önce gemideki durumu saptamaya, potansiyel bir tehdit oluşturabilecek biri veya bir şey olup olmadığını kontrol etmeye zaman ayırdı. Gökyüzü Pet'in de artık bildiği gibi tropik yerlere has bir şekilde yıldızlarla doluydu. Kıç güvertesinde büyüyen ayın gölgesinde bir süre durup gözcülerin sesini dinledi. Afrikalı Aboli'nin sesini tanıdı. Ana direğin çevresinde bir grup Amadoda üyesi kollarını öne uzatmış, ellerini pençe gibi içe kıvırmış, adamın herhalde konuşan bir aslan hakkında anlattığı hikayeyi dinliyordu. Tepesinde büyük bir gıcırtı duyunca bütün adalelerinin kasıldığını hissetti. Nefesini tuttu. Birisi geliyordu. Will Stanley gözcü olarak devriye geziyor olmalıydı. Pet kıç tarafındaki merdivenlere ilerleyip orada durdu. Stanley'nin kendisine yaklaşıp ağzından çıkan çiviyi görmesi bir yana gece yarısı güvertede ne aradığını sormasını istemiyordu. Merdivenlerde önce adamın çıplak ayakları sonra kendisi göründü. Ancak Pet'in şansına ana güverteye inen Stanley'nin başı iskele tarafına çevriliydi. Adam o kadar yakından geçti ki Pet çiğnediği tütünün kokusunu alabildi. Stanley onu görmeden elleri arkasında küpeşteye doğru yürüdü ve koya baktı. Pet birkaç hızlı adımda ona ulaşabilirdi. Demiri böbreğine saplayıp onu karanlığa sürükleyebilir, cesedi de kendi kamerasına saklayabilirdi. Ama ya Stanley'nin kaybolduğu anlaşılır ve Pet Courtney'e ulaşamadan dikkatleri üzerine çekerse ne olacaktı? Pet onun sesini ebediyen kesmeden önce Lostrom'a haykırırsa ne yapacaktı? Stanley döndü. Pet küpeştenin ilerisine provaya doğru bakan Lostromo'yu profilden gördü. Çatık kaşları karanlıkta dahi belli oluyordu. Stanley'nin ne gördüğünü ya da ne gördüğünü sandığını bilmiyordu ve umurunda da değildi. Önemli olan tek şey Stanley'nin alçak sesle bir şeyler mırıldanarak güvertenin ilerisine doğru uzaklaşmasıydı. Pet tuttuğu nefesi bıraktı, gecenin sesleri arasında olası bir tehlikeyi algılamak üzere kulakları hala dikilmiş vaziyetteydi. ''Yap, şimdi yap!'' dedi Aziz. Pet nihayet bu sesi duyduğu için heyecanlandı. Kılavuzu ve koruyucusu onunlaydı, her şey yolunda gidecekti. Merdivenlerin arkasından çıkıp çömelerek hızla Kaptan Courtney'nin kamerasına yöneldi. Sağ kolunu kaldırıp Cavella'yı omuzuna doğru kaydırdı ve serbest kalan parmaklarıyla dişlerinin arasındaki çiviyi aldı. Ardından onu yavaşça kapının kilidine soktu. Maymuncuğu ve diğer silahları Earl of Cumberland ile birlikte denizin dibini boylamıştı ama sorun değildi. Amacını gerçekleştirmek üzere aldığı çivi bu işi halledecekti. O sırada aklına bir şey geldi. Delft'in kaptanı onu okyanustan çıkardığından beri önünde bir yol açılmamış mıydı? Bu genç Courtney bir ziyafet olarak sunulmamış mıydı?
''Her şeyi senin için yaptığımızı mı sanıyorsun?'' dedi Aziz o sırada.
Yine de Pet kapının kulpunu çevirdi. Kapı mandalı klik sesiyle açıldı. Çiviyi pantolonunun kemerine sokup kapıyı itti, içinden Tanrı'nın planına gülerek içeri süzüldü ve kapıyı ardından kapadı. Tanrı'nın üzerine düşeni bir insanın kapısına kilitlemeyi ihmal etmesi gibi ufak bir ayrıntıyla gerçekleştirmesi ne kadar da şaşırtıcıydı. Courtney derin uykudaydı. Pet rüyasında parlak geleceğini, kahramanlık ve zaferlerini gördüğüne bahse girebilirdi. Hatta belki de hanedanlığını düşünüyordu. Çünkü genç kaptan hiç şüphesiz kendini tıpkı babası gibi kaderine yön verebilen biri olarak görüyordu. Sevgilisi sol yanına yatmış ve yüzünü onun boynuna dayamış uyuyordu. Beyaz geceliği siyahi kolları ve bacaklarıyla hoş bir tezat oluşturuyordu. Pet bir süre onu seyretmekten kendini alamadı, sonra yaklaştı. Ayaklarının altındaki tahtalardan biri gıcırdadı. İçinden lanet okuyup Judith'in olduğu yerde dönmesini bekledi. Uyanmamıştı. Pet'in yerinde tecrübesiz biri olsa nefesi sıklaşır, sinirleri alt üst olabilirdi. Fakat soluk alıp verişi derin ve sakindi. Yatağın etrafından dolanıp sırt üstü yatmış, yüzü alçak kirişli tavana dönük Courtney'nin tepesinde dikildi. Pet karın kaslarını sıkıp sessizce derin bir nefes aldı ve kan dolaşımını hızlandırarak öldürme eyleminden önce ortaya çıkan gerginliği üzerinden attı. Courtney'nin soluk alıp verişleri derindi. Pet Cavella'yı kolunun içinde kaydırıp sağ elini aldı ve darbeyi indirmek için kolunu kaldırdı. Demir çubuk bir yere saplamak için idealdi ama keskin değildi. O nedenle Pet işini çok titiz yapmak zorundaydı. Yatağın üzerine eğilip sol eliyle Courtney'nin ağzını kapatırken sağ eliyle de boynunun kenarından tam çene çizgisinin olduğu yerden mümkün olduğunca akıcı bir hareketle batırıp şah damarını kesecekti. Ceset çarşaflar ve Pet'in üzeri kan içinde kalacak ve çok hızlı hareket etmezse kadın kabus dolu bir sahneye uyanacaktı. Sonrasında iş yardım istemesine fırsat vermeden vahşi bir hareketle onu da haklamaya kalacaktı. Tam o sırada kameranın içi ince bir ışık huzmesiyle doldu ve Pet başını çevirip kıç güvertesinin pencerelerine baktı. Bir bulut kümesi ikiye ayrılmış, ayın ve yıldızların gümüşü parlaklığı kaptanın odasına dolmuştu. Pet aniden dona kaldı. Çünkü pencereden süzülen ışık, Courtney'nin baş tarafındaki masanın üzerinde duran İncil'in, siyah deri kapağında parlayan altın işlemeli haçın üzerine düşüyordu. O anda Pet'in aklına Earl of Cumberland'de alevlerin arasından denize atlayışı geldi. Bu Aziz'den gelen bir işaret miydi? Henry Courtney'nin canını bağışlaması için Tanrı'dan gelen bir işaret miydi? Elbette olamazdı. Fakat Aziz'in de sesi çıkmıyordu. Normal şartlarda onun sesini en çok bu anda duyardı ama bu kez çıt çıkmıyordu. Pet kendini terk edilmiş, yalnız bırakılmış hissetti. Orada öylece durup geminin karinasına yapışan kabuklu deniz hayvanları gibi ayaklarının olduğu yere mıhlandığını ve alnından fışkıran boncuk boncuk terlerin yüzüne damladığını fark etti. ''Bana bir işaret daha ver.'' dedi içinden. ''Herhangi bir şey. Kahretsin, tam zamanıydı. Şuna bir bak, bir bebek kadar savunmasız.'' Bulutlar yeniden birleşti ve kamera tekrar karanlığa gömüldü. Ama o anlayacağını anlamıştı. Tam adamı öldüreceği sırada aydınlanan haçı görmüştü. Gök gürültüsü kadar belirgin bir işaret de bu. Ama adamı öldürmesi için mi, yoksa canını bağışlaması için mi verilmişti? Ne kadar da yaklaşmıştı oysa. Bir anda olup bitiverecekti. İki hızlı darbe, ette açılan bir delik ve tamamdı. Ama bir terslik vardı. Birçok kez adam öldürmüş fakat ilk kez şüpheye düşmüştü. Suçüstü yakalanmadan bir insanın canını almanın verdiği kaçınılmaz coşku dışında ilk kez bir şey hissetmişti. Tanrı Henry Courtney'i öldürmesini istiyorsa bile şu an için beklemesi gerektiğini biliyordu. Fakat Aziz dahi sessiz kalırken kafasının içindeki ses daha ne kadar ısrarcı olacaktı, kana susayan diğer sesler ne kadar tizleşecekti. Nefes alışverişleri hala düzenli olduğu halde yavaşça geri çekilip demir çubuğu kolunun içine soktu ve genç aşıkların uyuduğu yataktan uzaklaştı. Tam kapıdan dışarı çıkacağı anda sağ ayağı gevşemiş bir döşeme tahtasına denk gelince gıcırtı duyuldu. Çok yüksek bir ses değildi. Yelkenlerdeki rüzgarın, karinayı yalayan suyun çıkardığı ya da seyir halindeki bir gemide tahtaların ve halatların seslerinden oluşan korodan daha yüksek değildi. Fakat bu farklı bir sesti ve Hal Courtney'i uyandırmaya yetmişti. Hal yatakta doğrulup oturdu ve gözleri fal taşı gibi açılmış olduğu halde karşısındaki manzarayı anlaması belli bir süre aldı. Sonra korkmuştan ziyade şaşırmış bir tonla sordu. ''Benim kameramda ne arıyorsunuz?'' Artık Judith de uyanmış, uykulu bir sesle mırıldanıyordu. ''Sorun nedir Henry?'' Judith'in de orada olduğunu hatırlayıp daha da sinirlenen hal ters bir sesle çıkıştı. ''Bu ne cüret bayım? Gecenin bir yarısı kaptanın odasına girmeniz yeterince kötü değilmiş gibi bir de bunun yanımda bir hanımefendi varken yapıyorsunuz, açıklayın.'' Pet'in nutku tutulmuştu. Rol yapma yeteneği ilk kez onu yarı yolda bırakıyordu. Sonsuzluk gibi gelen bir süre çaresiz bir sessizlik içinde orada öylece durdu. Sonra Aziz gelip şöyle dedi. ''Tromp, Tromp'u düşün.'' Birdenbire Pet'in aklı başına geldi. ''Saygısızlığımı bağışlayın kaptan. Ben sadece uyuyamadım da aklımda bir mesele vardı ve sizinle özel olarak görüşmek istedim. Gemi mürettebatı olmadan.''
Gecenin bir yarısında mı? Çıldırdınız mı siz? Courtney kaşlarını çatmış ona bakıyordu. Rom falan içmediniz değil mi?
Hayır bayım, bunda alkolün bir rolü olmadığına dair sizi temin ederim. Sadece...
Pat'in yüzüne son derece kederli bir ifade takındı.
Ruhum işkence içinde. Ben şey alçak bir iftiranın, zalim ve insafsız bir tutumun kurbanıyım bayım.
Ne iftirasıymış bu?
Şu Hollandalıyla, yani Trump'la ilgili. Açıklamamı yanlış anlamış numarası yaparak herkesin duyabileceği şekilde düpedüz cesaretimi sorguladığını biliyorum. Ben o adamı tanıyorum. İngilizce hakimiyetini de hilekarlık kapasitesini de biliyorum. Her biri Tanrı'nın nezdinde kutsal olana hakaret anlamına gelen, sahte kutsal emanetler yaptıran bir adamın sözüne nasıl inanılabilir bayım?
Courtney ve Judith bu sözler karşısında sessiz kaldılar. Pat kendine güveninin geri geldiğini tüm damarlarında hissederek devam etti.
Bir adama kendi denklerinin yanında korkak demek başlı başına hakarettir. Ama bu adam beni sıradan bir suçlu gibi rezil bir yere kapadı. Halimi siz kendi gözlerinizle gördünüz, kaptan. Ölü bir adamın yanında pislik ve dışkı içinde zincirlenmiş halde yatarken vaziyetime kendi gözlerinizle şahit oldunuz. İtibar sahibi bir centilmen böyle onur kırıcı bir saygısızlığı nasıl kabul edebilir?
Courtney yüzünü sıvazlayarak ayılmaya çalıştı. Söyledikleriniz adil ve mantıklı Bay Pat. Kendinizi haksızlığa uğramış hissetmekte haklısınız. Fakat bunun neden gece yarısı kamerama girmenizi gerektirdiğini anlayamıyorum.
Çünkü ancak tam bir mahremiyet içinde, mürettebat ve tutsaklardan uzakta açıklayabileceğim bir ricaydı bu. İstirham, hatta ısrar ediyorum. Kaptan Trump'u mümkün olan ilk fırsatta düelloya davet etmeme izin verin.
Düello mu diye haykırdı Courtney.
Bay Pat, emin misiniz diye sordu Judith.
Evet, kesinlikle eminim. Arzumdan şaşmayacağım. Şerefim buna müsaade etmez.
Fakat Bay Pat diye üsteledi Courtney. Bunu saygısızlık olarak almayın. Fakat siz ordu mensubu değilsiniz. Durup kullandığı ifade üzerinde bir an düşündükten sonra ekledi. Öyle misiniz?
Hayır bayım, ben iş adamıyım.
Pekala, öyleyse yeriniz muhasebe bürosu, pazar yeridir ya da işinizi icra edeceğiniz başka bir yer. Kaptan Trump'un davranışı ne kadar yüz kızartıcı olursa olsun o bir deniz subayı ve işi de savaşmak. Ahlaki kusurları bir yana, yaptığı hareketin arzu edilmeyecek bir şey olduğu konusunda sizinle hemfikirim. Onu dövüşürken gördüm. Kendisi saygı duyacağım bir rakiptir. Söylemeye çalıştığım şey Bay Pat, ricanızı kabul edersem vefatınıza razı gelmiş olmaktan korkarım.
Bu çok kıymetli ve nazik bir çekince kaptan, ama sizi temin ederim benim için endişe duymanıza gerek yok. Davamın adil olduğuna ve bu nedenle Tanrı'nın da benim yanımda olacağına inancım tam.
Tanrı'nın zaferlerini garantilediğine inanan adamlardan oluşan orduları yenilgiye uğratmış biriyim ben Bay Pat dedi.
Judith, onun işine akıl sır ermez. Bizim için neler planladığını bilemeyiz. Niyetim kararlarınızı sorgulamak değil, sadece sizi zarar görmekten korumak istiyorum.
Teşekkür ederim hanımefendi.
Ama şunu sormama müsaade edin. Michigan için savaşa gittiğinizde cennet ordularının sizinle olduğunu hissetmediniz mi?
Evet, hissettim diye kabullendi Judith.
Peki bu düşünce zafer inancınızı güçlendirmedi mi?
Güçlendirdi.
O halde bırakın ben de böyle hissedeyim. Tanrı'nın arzusu can vermemse bırakalım öyle olsun. Namertlik lekesiyle yaşamaktansa tertemiz bir şerefle ölmeyi tercih ederim. Bir iş adamı olabilirim ama yine de bir erkeğim ve zamanı geldiğinde bir erkek gibi savaşabilirim.
Güzel konuştunuz Bay Pat dedi Hal. Dualarım bu meselenin size ya da Bay Trump'a bir zarar gelmeden çözülmesi yönünde. Birçok düello her iki tarafta kan dökmeden sonuçlanmıştır. Sizin durumunuzda da aynısının olmasını umuyorum. Bu işi barışçıl bir şekilde çözmenin bir yolunu bulmanız için dua edeceğim. Ama başka bir yolu yoksa Bay Pat, evet düellonuza izin veriyorum.
Emin misin aşkım, daha fazla kan dökülmesi şart mı dedi Judith?
Böyle olmamasını umuyorum sevgilim. Fakat bu bir şeref meselesi ve gereğinin yapılması gerekir. Pat bir an kadının kendi görüşüyle ilgili baskı yapmaya devam edeceğinden kaygılandı. Fakat Judith tartışmayı uzatmadı.
Binlerce adama komuta eden kadın tek bir adama nasıl da hürmet ediyor diye düşündü Pet. Doğru zaman geldiğinde böyle değerli bir canı almaktan duyacağı keyfe fazladan zevk kattığı için Courtney'e de hayran kalmıştı. Fakat şimdilik Aziz'in de yardımıyla son derece kötü bir vaziyetten kendini kurtarmayı başarmıştı. Daha fazla oyalanmanın faydası yoktu. O nedenle "Teşekkür ederim kaptan" diyerek kameradan çıktı.
13. ayrımın sonu. Sayfa 135.